Ayrım 9.
Bu düşünceyi benimsedi, iyice koydu aklına. Medresedeki odasında albümün resimlerine dalmışken bir gün kendi resminin de yapılacağını, ne var ki böyle bir albümün ilk sayfasına konulup çocukları, torunları, sonra da torunlarının torunları tarafından hayranlıkla, saygıyla, sevgiyle bakılmak şöyle dursun, oğlu Beyazıt Taht'a geçer geçmez Galata tüccarlarına satılacağını bilmiyordu. Ama ömrü yeterse bulduğu ilk fırsatta kendi portresini yaptırma kararını Sedef Rahle'nin üstünde duran albümle kapatır kapatmaz aldığını, bu kararın dönülmez, vazgeçilmez, en az Bizans'ı alma kararı kadar önemli ve cesur bir karar olduğunu biliyordu. Ulema, Mehmet'i öğle namazından hemen sonra bekliyordu. Oysa padişah içeriye girdiğinde vakit bir hayli ilerlemiş, güneş alçalmaya yüz tutmuştu. Pencerelerden vuran ışık duvarlardan döşemeye doğru çekilmekteydi. Onun böyle geç kalışına şaşırmadılar. Kurşun ayaklı medresedeki odasına ne vakit kapansa okumaya dalar kendini unuturdu. Yine bir kitaba takıldığını, şu an mübahaseye gelirken bile aklının o kitapta olduğunu biliyorlardı. Doğrusu pek dalgındı Mehmet. Geçip baş köşeye kuruldu. Bilginler karşısında ayakta durmuş yer gösterilmesini bekliyorlardı. Padişah hizmetkarlarından birine işaret etti. Hizmetkar yaklaştı, alçak sese söylenen buyruğu duyar duymaz karşılıklı konulmuş minderleri telaşla yeniden düzenlemeye başladı. Padişahın tam karşısındakini de kaldırıp aldı. Ulema son anda yapılan bu değişikliğe bir anlam veremedi. Her zamanki gibi sultanın bu kez kimin karşısında oturacağını merak ediyorlar, bu en yüce makamı her biri kendine uygun gördüğünden alesta bekliyorlardı. Minderin kaldırılması oranın boş kalacağına işaretti. Bu beklenmedik durum karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Mehmet, derdinizin farkındayım diye söze başladı. Sonunda bir çare buldum. Karşımda oturması gereken zat ne yazık ki aramızda yok. Bu dünyadan göçeli çok oldu. Artık o makama kimse oturamayacak. Elini kucağına atıp bir kağıt çıkardı. Mesnevi'den aldığı dizileri okudu. Bilginler anlamışlardı. Yüce makamın Akşemseddin'in hakkı olduğunu ima ediyor. Bunu doğrulamak için de Celaleddin Rumi gibi pek makbul olmayan bir sufiden örnek gösteriyordu. Mehmet, kocaman, ağır sarıkları, yere dek sarkan yeşil, kırmızı, mavi kaftanları ve bellerine sardıkları murassa kuşaklarıyla karşısında el pençe divan duran bilginleri şöyle bir süzdü. Nedense her zamankinden daha güzel giyinmişlerdi. Bugünkü mübahaseye ayrı bir önem verdikleri belliydi. Ulema takımının veli nimeti olduğunu, tümüne bol keseden verdiği maaşlarla zenginleşip palazlandıklarını düşündü. Molla Gurani bile her zamanki sade giysileri içinde değildi. Mehmet hocasını ne vakit görse heyecanlanır, elinde olmadan titremeye başlardı. Bu kez de öyle oldu. Gurani öbür bilginlerin bir adım önünde duruyor, uzun boyu, kınalı sakalı, ilerlemiş yaşına karşın hala buruşmamış esmer yüzüyle İstanbul müftüsünden çok bir dönem üstlendiği kazasker makamının heybetini taşıyordu. Sadrazamlığı bile ulemaya yakışmaz gerekçesiyle reddetmiş, kazaskerlik, sonra da müftülükle yetinmişti. Onurlu bilgin padişaha yaklaşarak elini uzattı. Mehmet, Molla Gurani'nin öbürleri gibi ne elini ne de eteğini öpmeyeceğini, tam tersini öpmesi için kendi elini ona doğru uzatacağını biliyordu. Minderden yavaşça doğruldu. Bilginin mavi damarlı, siyah benli sağ eline doğru uzanırken bir kızılcık sopası görür gibi oldu. İlk kez Manisa Sarayı'nda canını yakan sopaydı bu. Gurani, şehzadeliğinden beri elinde hep aynı sopayı tutuyordu sanki. Bir an gözleri karardı. Yıllar öncesinin uçarı heyecanını, yaramaz şehzadeyi yola getiren değneğin acısını duydu teninde. İşte zaman hiç geçmemiş, devran dönmemişti. Molla Gurani karşısındaydı yine. İçinde o günlerin özlemi kıpırdadı. Süt beyaz küheylanını atladığı gibi bağların içinden geçerek vardığı Manisa Dağı'nın eteklerini, şahin tutmak için dolaştığı uğultulu karanlık mağaraları, gün boyu at koşturup ok attığı ovanın içinde akıp giden Gediz Irmağı'nı anımsadı. Bütün bu uğraşların, sevdiği işlerin içinde okumaya yer yoktu elbet. Okuyup yazmak için değil, av avlamak, at binmek, yay çekmek için gelmişti bu dünyaya. Babası Murat Bey'in öğütleri de fayda vermemiş, haylaz şehzadeyi yola getirebilmek için kızılcık sopasından başka çare kalmamıştı. Kur'an'ı okurken yapacağı her yanlışta yine elinin ayasına inecekti kızılcık sopası. Mehmet borçlu gözlerle baktı Gurani'ye. Okumayı, kitaplar arasında kaybolarak bilgi okyanusuna dalmayı bunca seviyorsa hocası sayesindeydi. Elinde kızılcık sopasıyla ona bilginin kapılarını açan bu hala dinç ihtiyar sayesinde. Mehmet hocasının elini öptükten sonra onu muzaffer bir pehlivanmış gibi selamlayarak sol yanına oturttu. Kur'an'dan sonra Ali Kuşçi ilerledi sultana doğru. Elini öpüp başına koydu. Henüz yeni girmişti Osmanoğlu'nun korumasına. Mehmet onu Akkoyunlu'nun elçisiyken nasıl beğendiğini, bilgisine hayran kalıp binbir ricayla Konstantiniyye'ye gelmeye razı ettiğini anımsadı. Önerisini olumlu karşılamakla birlikte Kuşçi'nin Ayasofya medresesine geleceğini pek ummuyordu. Kuşçi elçilik görevini bitirdikten sonra yola çıktığını bildirince sevinmiş, ulaklar salıp her konakladığı yer için 1000 akçe verdirtmişti. Kuşçi'nin yalnızca heyet ve riyazi alanlarındaki engin bilgisi değildi onda bu sevince yol açan. Çocukluğunda yalan yanlış duyduğu Ulu Bey'in macerasını, Semerkant rasathanesinin öyküsünü güvenilir birinden öğrenmekti asıl amacı. Bilginin babasının Ulu Bey'in doğancısı olduğunu, kendisinin de Topal Timur'un torunu Semerkant Sultan'ın sarayında yetiştiğini biliyordu. Kuşçi Konstantiniyye'ye varır varmaz huzura çıkmış, Mehmet'e Fethiye ve Muhammediye adını verdiği yapıtlarını sunmuş, karşılığında sultanın bahşettiği hediye ve görevlerle onurlandırılmıştı. Mehmet uzun zaman sarayda ağırladığı bilginin bir gece anlattıklarını anımsadı. Bahçede havuzun kenarındaydılar. Sofranın iki ucunda yanan meşalinin şavkı vuruyordu suya. Gökyüzü yıldız doluydu. Tek bir yaprak bile kımıldamıyordu gecede. Öylesine sıcak, sessiz, yoğun bir geceydi. İnsanı alıp götüren, yıldızların ışığında göz alabildiğini uzanan Marmara Denizi'nde de ötesine, uzak, çok uzak, erişilmesi neredeyse olanaksız bir ülkeye, bir bilinmez evrene doğru sürükleyen aydınlık bir yaz gecesi. Ay hilal biçimindeydi. Mehmet meşalilerin sudaki yalızına dalmış Ali Kuşçu'yu dinliyordu. Bilgin isteği üzerine Semerkant'ı anlatıyordu ona. Kentin bahçelerini, bakımlı evlerini, tertemiz sokaklarını, pazar yerlerini, bozkır güneşini emen sur duvarlarını, köşk ve saraylarını. Ayrıntıları bir riyaziyeci titizliği, kentin güzelliklerini ise bir şairin hayal gücüyle dile getiriyor, Ulu Bey'in macerasını anlatmadan önce doğup büyüdüğü ülkenin insanlarından, gelenek ve yaşayışlarından söz ediyordu. Öyle bir ülkeydi ki Maverai'nin nehir, toprağı bereketli, halkı çalışkan, elleri yiğit, dilberleri gönül yakıcıydı. İki ırmağın suladığı bu ülkede Tanrı'nın ihsanıyla boy atan buğday başaklarıyla birlikte nice bilginler de yetişiyor, hesap tutkudan, akıl hırstan, hüner cesaretten önde geliyordu. Mehmet Kuşçı'nın imalarını anlamıyor değildi ama Ulu Bey'in öyküsünü merak ettiğinden ses çıkarmıyor, has bahçede duvara tırmanan sarmaşığın altında serilmiş halının kırmızı, mavi, siyah nakışları üzerinde sabırla bekliyordu. Sonunda Ulu Bey'e geldi söz. Ali Kuşçi onun dedesi Topal Timur gibi yılmaz bir savaşçı olmayıp kendini bilime adamış bir devlet adamı olduğunu, bilgi ve belleğinin dünyada bir eşi daha bulunmadığını anlatmaya başladı. Ulu Bey'in iki temel uğraşı vardı. Ömrünü adadığı iki büyük tutku, av ve yıldız bilim. Yıldızların devinimini hesaplamaya girişmeden önce bir defter tutmaya başlamış, bu deftere avladığı hayvanların tüm özelliklerine yazar olmuştu. Alfabedeki sıralanışlarına göre hayvan adlarını teker teker deftere kaydetmek en sevdiği uğraştı Ulu. Av seferlerine sultanın doğancısı sıfatıyla katılan Kuşçi'nin rahmetli babası bazen oğlunu da yanında götürüyor, defteri bizzat ona taşıtıyordu. Neler yoktu ki bu defterde? Yeşil başlı ördekler, turna kuşları, paytak yaban kazları, ayılar, hem de bin bir çeşidi, sonra korkunç ağızlı aslanlar, benekli, güzel, çevik kaplanlar, nazlı karacalar. Her birini ayrı ayrı seviyor, Tanrı'nın bunca çeşitli, bu denli birbirinden değişik yaratıklar halk etmiş olmasına hayranlık duyuyordu. Bu hayranlık evren karşısında sonsuz bir bilgiye, evrenin sırlarını çözmeye yönelik bitmez tükenmez bir araştırma tutkusuna dönüşecekti sonradan. Kuşçu yorulmadan anlatıyordu, anlatıyordu ama rasathaneye Ulu Bey'in kötü yazgısına bir türlü sıra gelmiyordu. Günün birinde Ulu Bey'in av defteri kaybolunca sultanın önce nasıl öfkelendiğini, sonra yatışarak Kuşçu'yu çağırıp ona hayvanların listesini baştan sona nasıl bir solukta hiç duraksamadan yazdırdığını da sabırla dinledi Mehmet. Ulu Bey'in güçlü belleğini, anlayış ve hoşgörüsünü övdü. Kuşçu bir süre sonra defter bulunduğunda iki liste arasında hemen hiçbir fark olmadığını görüp nasıl hayrete düştüğünü de anlattı Mehmet'e. Artık padişahın sabrı taşmak üzereydi. Daha çocukken ünlü duyduğu, ne vakit yıldızı gökyüzüne baksa merakla düşlediği Semerkand rasathanesinden söz açılmamıştı hala. "Hepsi bu mu?" diye sözünü kesti Bilgin'in. "Ulu Bey'in macerası bunlardan mı ibaret?" Uzun bir sessizlik oldu. Ay batmış, meşaleler sönmüştü. Yalnızca yıldızların ışığıydı havuza vuran. Mehmet sorusuna yanıt bekleyen bir öğrenci edasıyla Kuşçu'ya bakıyor, öfkesini gizlemeye çalışıyordu. Kuşçu padişahın gönlünde yatanı anladı. "Hepsi bundan ibaret değil elbet," dedi. "Daha güzel şeyler de oldu. Hem daha güzel, hem çok, ama çok daha kötü şeyler. Semerkant'ta hayırla şer birbirine karıştı sultanım." Sonra kederle dolu, yavaş bir sesle, kimi zaman sesini bir fısıltıya dönüşecek kadar alçaltarak, bir gizi, Mehmet'in bilmesini pek de istemediği bir kötü haberi verirmiş gibi anlatmaya başladı. Önce Ulu Bey'in rasathane planlarından söz etti. Nasıl geceyi gündüze katıp çalıştığını, çevresindeki bilginlerle mimarları, nakkaşlarla ustaları, duvarcılarla işçileri bir araya getirip kısa sürede kentin kuzeydoğusundaki tepeye nasıl görkemli bir yapı kurdurduğunu anlattı. Bu yapı hem o güne dek hiç görünmemiş biçimiyle dikkati çekiyor hem de dış duvarlardaki rengarenk nakışlarla göz kamaştırıyordu. Kubbesi açık, yerden yüksekliği 45 metre kadardı. Silindir biçiminde ve üç katlıydı. Yukarıdan aşağı doğru mermerden bir yay ikiye bölüyordu yapıyı. Yarıçapı 40 metreyi bulan yayın tüm yüzeyi derecelendirilmiş, yaylar üzerinde hareket edebilen bir araba sayesinde üst kattaki gözlem kulesiyle bağlantısı sağlanmış, tam meridyen doğrultusuna yerleştirilmişti. Ufukla gökteki yıldızların oluşturdukları açı bu dev mekanizma sayesinde gözlenip incelenebilecekti artık. Mermer yayın bir ucu rasathanenin temeliyle birleşiyor, öteki ucu ise açı kubbeden gökyüzüne doğru genişliyordu. Ali Kuşçu'nun gözleri dalıyordu anlatırken. Belli ki rasathanenin yapıldığı günlerin özlemiyle doluydu. Mehmet onun Ulu Bey konusunda söyleyeceklerini kulak kesilmiş dinliyordu. "Belki duymuşsunuzdur," diye devam etti Kuşçu. "Ulu Bey'imiz doğduğunda müneccimler onun babası gibi, sözüm haşa huzurdan dışarı, Fatih olmayıp en yüce bilim mertebesine erişeceğini söylemişlerdi. Çok geçmeden kehanet gerçekleşti. Riyaziye ve heyette bizim Allame Hoca Kadızade ile yarışacak kadar bilgi sahibi oldu. Ulu Bey, kütüphanenize sunduğum gök bilim cetvellerini yapan da odur. Bana tüm bildiklerimi öğretendi. Müneccimler yıldızlara bakıp bir başka kehanette daha bulunmuşlardı ki onu söylemeye dilim varmıyor." Mehmet Kuşçu'ya öyle bir bakış fırlattı ki gecenin karanlığına karşın bilgin her şeyi anlatması gerektiğini, yoksa padişahın gazabına uğrayacağını o anda anladı. Ve Ulu Bey'in doğumunda müneccimlerin sultanın ölümünün büyük oğlu elinden olacağını da söylediklerini, buna inanan beyin iki oğlundan en küçüğü Aziz'i gözettiğini, büyüğü Latife ise hep haksız davrandığını, aradan yıllar geçip çocukları büyüdükten sonra sultanı bir korkudur aldığını, büyük yolunun her hareketinden yerli yersiz kuşkulanmaya başladığını, bu kuşkunun giderek aşırı bir korkuya dönüştüğünü çarçabuk anlattı. Ne var ki korkunun ecele faydası yoktu. Ve Ulu Bey'e isyan eden Latif babasını 30 yılını verdiği Zuhal gezegeninin yörünge incelemesini bitirir bitirmez öldürtmüştü. Yerine geçip rasathaneye yıktırmış, bilginleri saraydan uzaklaştırmıştı. "Zuhal kaç yılda tamamlar dönüşünü?" diye sordu Mehmet. "30 yılda sultanım." Demek Zuhal yıldızıydı Ulu Bey'in kaderini belirleyen. Öyleyse kendi yıldızının da hareket hesapları yapılsa ne zaman öleceği hesaplanabilirdi. Hemen Kuşçu'yu bu işte görevlendirmeyi düşündü. Çünkü riyazede üstüne yoktu Semerkantlı bilginin. Güneş yılını tam 365 gün 6 saat 9 saniye olarak hesaplayıp Konstantinli'nin arz ve tül derecelerini tam tamına 41'e 60 olarak ölçmemiş miydi? Ulu Bey'in ölümünden sonra Ziyeci Guryani'nin onu bitirdiğini, kendisine sunduğu yapıtlardaki karmaşık hesapların, gezegenler ve dünya hakkındaki bilgilerin tümünün doğru olduğunu tahmin ediyordu Mehmet. Başka bilginlerle de sormuş, Kuşçu'daki riyaziye ve heyet dehasının ulaşılmazlığına kanaat getirmişti. Onu Konstantinye'ye çağırmasının da buydu asıl sebebi. Ulu Bey'in yetiştirmesi olduğuna göre elbet müneccimlikten de anlaması gerekirdi. Has bahçede baş başaydılar. Mehmet, bilginden Ulu Bey'in sonunu anlatmasını istemeden önce hizmetkarları göndermişti. Yıldızlar teker teker sönüyordu gökyüzünde. Kuşçu padişahın sözü buraya getireceğini biliyor ama nasıl yanıt vermesi gerektiğini bilmiyordu. Mehmet fazla beklemeden konuya girdi. "Ya benim yıldız hoca? Benim yıldızımın da hareketini hesaplar mısın?" Emir buyurursanız elbette hesaplarım sultanım. Yalnız biraz vakit ver. Ne kadar yani? Onu şimdi söyleyemem. Cetvellere bakmam gerek. Mehmet şimdi elini öpüp yer göstermesini bekleyen bilgini o günden bu yana yıldızının hesabını yapıp yapmadığını sormayı düşündü bir an. Sonra kuşçuyu muhasabasının dağ başında güç durumda bırakmak istemedi. Üstelik öteki bilginlerin bu konuyu öğrenmelerini doğru bulmazdı. Oysa yıldızı Meri, Koç burcundaydı şu sıra. 833 yılının Recep ayının 7. günü sabaha karşı doğduğuna göre, içinde kabaran isteğin, egemenlik yarısının onu artık yormaya başlayan bu sonu gelmez doyumsuzluklarla tüm tutkularının asıl nedeni doğduğunda Koç burcuna giren yıldızı değil miydi? Ne yazık ki Semerkant'taki rasathanesinin bir benzeri de burada olsaydı, az sonra inecek ılık ilk yaz gecesi boyunca yıldızına bakmalarını buyururdu müneccimleri. Ali Kuşçu'nun kehanetten pek hoşlanmadığını, yıldızları başka nedenlerle gözlemleyip onların devinimlerinden bazı hesaplar çıkardığını biliyordu. Konstantinye'ye yeni gelmişti daha. Ayağının tozuyla ona inanmadığı, istemediği işleri yaptırmak doğru olmazdı. İşi şakaya vurmayı yeğledi. Kuşçu'ya yer göstermeden önce, "Duydum ki bilginliğiniz kadar şairliğiniz de varmış hoca," diye takıldı. Ve Kuşçu'nun nasılsa hesaptan bunaldığı bir gün Farsça söylediği, söyler söylemez de ünlenen beytini tekrarladı. Terazi elinde olan bakkalın suretine hayran oldum. "Ey müşteri beri gel de kameri mizan burcunda gör." Bilgin kulaklarına dek kızardı. Başını önüne eğerek, "Öylesine içimden geldiği gibi söyleyiverdim işte," dedi. Çok güzel bir beyit. Üstelik pek anlamlı da. Demek bakkal çırağının yüzünde gördünüz kameri. Sultanımın kendisi de şair olduğu için anlamıştır. Teşbih yapmak istedik halimizce. Doğrusu tam yerini bulmuş. Nücum bilginizi şairlik hüneriyle tamamlamaktasınız. Bu beyit herkesin dilinde dolaşıyor derler. Ali Kuşçu padişahın yüzüne bakamıyor, utancından ne yapacağını şaşırmış bir halde kekelemeden konuşmaya çabalıyordu. Doğru değildir sultanım. Kim değer verir bu kötü teşbihe? Öyle demeyin. Müşteri seyyaresi mizan burcundayken pek kimse anlamaz. Ama elinde terazi tutan bakkal çırağının yüzünü kamera benzettiğinizde. Sonunu getirmeden gülmeye başladı Mehmet. Sonra bilgine daha fazla eziyet etmek, onu meslektaşlarının gözü önünde küçük düşürmek istemedi. Aralarında geçen konuşmayı duyan öbür bilginler bıyık altından gülüyorlar, sözün nereye varacağını meraklı bekliyorlardı. Mehmet, devam edin dedi. Şiir söylemek de ibadetten sayılır. Kuşçu ayakta güç duruyordu. Mehmet, Kur'an'ın sol yanındaki minderi göstermeseydi, padişahın önüne yalı verecek, ele güne iyice rezil olacaktı. Padişah, Kuşçu'nun mindere oturmasını beklemeden Molla Lütfi'yi çağırdı yanına. Lütfi, her zamanki deli dolu haliyle yaklaştı, padişahın elini öpüp başına koydu. Ne o deli Lütfi diye söze girdi Mehmet. Keyfin yerinde bakıyorum. Sayenizde sultanım, bugün yine ne hazineler buldum kitaplığınızda bir bilseniz. Bilirim, bilirim. En değerli kitapların yukarıda durdukları malum. Nasıl ulaştım bakalım onlara? Yine Hazreti İsa'nın beşiğine basarak mı? Molla Lütfü'nün sarı kaşları çatıldı birden. Mavi bakışlarını padişahtan kaçırdı. Mehmet aralarında geçen konuşmayı unutmamıştı demek. Oysa o nükteyi yaptığına nasıl pişman olmuştu sonradan. Padişahın kinci olduğunu, zamanı gelince bu hazır cevaplılığının ne hazır cevaplığı düpedüz terbiyesizliğinin acısını ondan çıkaracağını pekala biliyordu. Korkulu günler yaşayacağını da ama çenesini tutamamış, o zehirli diline engel olamamıştı işte. Padişahla kitaplıktaydılar. Mehmet'in istediği tesipli, kalınca bir kitabı erişebilmek için oradaki tahta parçasının üzerine çıkmıştı. Padişah kütüphanecisine, ''Ne yaptığının farkında mısın sen?'' diye çıkışmıştı. ''Çok büyük günaha giriyorsun.'' ''Nedenmiş sultanım? Neden mi? Üzerine bastığın tahta Hazreti İsa'nın beşiğidir de ondan. Onu binbir güçlükle Kudüs'ten getirtip buraya ben koydurdum.'' Ve Lütfi'nin şaşkın bakışlarını aldırmadan kahkahayı patlatmıştı Mehmet. Bu beklenmedik alay, bu küçük düşürücü şaka gücüne gitmişti bilginin. Genç padişahtan gençti, üstelik onun hizmetindeydi. Ama bilgi de ondan geri olmadığı gibi nüktede de geri kalmamalıydı. Mehmet'in kendisiyle alay etmesini bir türlü hazmedememiş, sonunda bir fırsatını yakalayıp belki de yaşamını tehlikeye sokacak bir davranışta bulunmuştu. Padişah kitaplıkta okurken yanına sokulmuş, rahlesine kirli bir paçavra bırakmıştı. Hiddete ne yaptığını sormuştu padişah. Sultanım demişti Lütfi. Hazreti İsa'nın beşiğinde buldum. Alt bezidir diye size sunuyorum. Önce ne diyeceğini şaşırmış, sonra gülüp geçmişti Mehmet. Öcünü belki bugün alacaktı, belki hiçbir zaman. Padişah aralarında geçen bu olayı anımsatınca Lütfi korkmaya başladı yeniden. Ama sultandan bağış dilemeyi kendine yakıştıramadı. Öylece dikildi kaldı ayakta. Mehmet onu Ali Kuşçu'nun yanındaki mindere oturttu. Ve bu deli oğlanın böyle giderse eceliyle ölmeyeceğine bir kez daha kanaat getirdi. Ya kendi elinden olacaktı ölümü ya ulemanın elinden. Bilginlerin çoğunun Lütfi'yi sevmediklerini biliyordu. Zaten sürekli çekişme içindeydiler. Kelli felli hallerine, derin bilgilerine bakmadan çocuklar gibi dalaşıyorlar. Ya birbirlerini devlet erkanına gammazlıyorlar ya da padişaha küsüp kentten gidiyorlardı. Mehmet onların bilgisine hayran değildi. Yalnızca tartışma meraklarına, alınganlıklarına, kimi vakit kendisine kafa tutacak kadar işi ileriye götürmelerine de saygı duyuyordu. Molla Zeyrek'le Hocazade arasında 6 gün 6 gece süren şu mübahasa örneğin. Ünlü Cürcani'den daha üstün olduğunu öne süren Hocazade'yi eperce yıpralamıştı Molla Zeyrek. Ne var ki ezbere tartıştırdığından sonunda yorulmuş, Hocazade'nin eşsiz bellekliğine yenik düşmüştü. Mehmet de padişah değil hakem sıfatıyla Molla Zeyrek'in gidip notlarına bakmasına izin vermemişti. Bunun üzerine koskoca bilgin çocuk gibi alınmış, ona küsüp Bursa'ya çekilmişti. Hocazade bu muvasada da bulunacaktı işte. Ama Molla Zeyrek bütün ısrarlara karşın geri dönmüyor, bundan böyle veli nimetinin padişah değil, kendisine bakan zengin bir Bursalı tüccar olduğunu söylemek cesaretini bile gösteriyordu. Mehmet Hocazade'ye işaret etti. Bilgin el öpüp Molla Gurani'nin berisine oturdu. Molla Hüsrev ilerledi sonra. Padişah onun da gönlünü etmek için birkaç hoş söz söyledi. Hocazade'nin yanında yer gösterdi. Hüsrev otururken besmele çekti. Mehmet Manisa sürgününden beri onu bırakmayan, en güç anlarında bile yanından ayrılmayan bu eski hocası için acımayla karışık bir sevgi duydu. Yaşlanmıştı artık. Kıvırcık sakalı ağarmış, davranışları yavaşlamıştı. Öğrencileri her gün evinden alıyor, bir katır sırtında medreseye getiriyorlardı. Katırın yıllarını tutacak gücü bile kalmamıştı fukaranın. Ama Ali Kuşçu Konstantiniyye'ye gelir gelmez Üsküdar'dan bu yakaya geçerken kayıkta Hocazade ile giriştiği Meddü Cezir tartışmasını ayakta izlemiş, ayın halleri konusunda Semerkantlı bilginle görüş alışverişinde bulunmuştu. Ne var ki daha çok fıkıh ve kelamda kuvvetliydi Molla Hüsrev, riyaziyede değil. Onun engin bilgisinden en çok öğrencileri faydalanıyordu. Bir de Mehmet'le Taftasani şerhini anında değerlendiren Hafız El Kütüp Sarı Lütfi. Mehmet eli ayağı tutukça yanında hizmetkar istemeyen, çalışma odasını bile kendi silip süpüren, ocağı ve kandilleri kendi elleriyle yakan bu alçak gönüllü bilginin bir sohbet toplantısında sağ yanına oturtmadığı için ona nasıl gücendiğini anımsadı. Neyse, çok şükür çözümlenmişti artık bu sorunu. Yine de ikircikliydi. Molla Hüsrev'i az önce sağına değil korsuna oturtması daha uygun düşerdi belki. Ama o zaman Ali Kuşçu'ya de Kur'an'ın karşısında yer vermesi gerekirdi. Sıkıldı birden. Bu teşrifat sorunları kabak tadı vermeye, içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Yan yana dizilmiş oturuyorlardı işte. Varsın oturdukları yerde otursunlar, alınıp küseceklerine mübahasaya da aynı özeni gösterselerdi. Mehmet bakışlarını Hüsrev'den kapıya doğru çevirdi. Mahmut Paşa oradaydı. Her zamanki gibi tek başına ayakta. Bir tek o kalmıştı oturmaya. Mübahasa süresince de böyle ayakta kalacak, tartışmaya katılsa da öbürleri gibi minderde oturmayacaktı. Tüm bilgi ve azametine karşın devlet erkanındandı çünkü. Ayakta durmaya da alışıktı. Ne savaşlar, ne yorgunluklar görmüş, nice ölümlerden dönmüştü. Bilginleri kendi sofrasında ağırlarken yanlarında oturur, nohutlu pilavın içine gizlediği altın tanelerini ağızlarında tuttuktan sonra çıkarıp kesilerini koymalarını keyifle izlerdi. Mahmut'un düzenlediği bu altın nohutlu pilav ziyafetlerinin ünü imparatorluğun her tarafına yayılmış, bilginler sadrazamın sarayına çağrılmak için yarış eder olmuşlardı.